Ayrım 2. Bay Bergère Paris'te, Anatole France. Sayfa 15. 3. Bergère'ler Paris'te ileride yıkılacak bir binaya yerleştiler. Bu binada uzun süre oturamayacaklarını bilen Bay Bergère, evden Eniko'na hoşlanmaya başlamıştı. Başka bir eve taşınacaklarını bildiği için Bayan Bergère evde en ufak bir onarım yapılmasına karşı çıkıyordu. Ev Sen Sokağı'ndaydı ve aşağı yukarı 100 yıl önce inşa edilmişti. İlk inşa edildiğinde güzel olmadığı gibi gittikçe de çirkinleşiyordu. Binaya orta kapıdan araba ile girilebiliyor, oradan rutubetli orta avluya geçiliyordu. Giriş kapısının bir tarafında bir kunduracı, diğer tarafında bir ambalajcı vardı. Bay Berger'in dairesi ikinci kattaydı. Sahanlık komşusu tablo tamircisiydi ve dairesinde çini bir soba vardı. Sobanın etrafında çerçevesiz küçük tuvaller, manzara resimleri ve eski portreler dizmişti. Yeşil gökyüzü altında bir korunun gölgesine uzanmış, amber tenli uyuyan kadın resmi dikkati çekiyordu. Binanın merdiveni epeyce aydınlıktı. Duvar ve tavanları örümcek ağları sarmıştı. Basamaklar ahşaptan, sahanlıklar çiniydi. Sabahları merdivende ev kadınlarının filelerinden düşmüş salata yaprakları görürdünüz. Bay Bergère bunların hiçbirini sevmiyor, böyle bir ortamda yaşamaktan üzüntü duyuyordu. Ama açıkçası hayatı boyunca hep böyle yerlerde yaşamıştı. Her gün işten sonra ev aramaya çıkıyordu. Tercihi Sen Nehri'nin sol kıyısıydı. Buralar huzurlu, çalışabileceği semtlerdi. Babası da sol kıyıda yaşamıştı. Ama kıyı ve rıhtımların hepsi kazılmış, çukurlar açılmış, yollara toprak yığınları dökülmüş ve yürümek imkansız hale gelmişti. 1899 yılında Paris'in çehresi değişiyordu. Modern hayatın doğurduğu ihtiyaçlar, uluslararası bir fuar için yapılan hazırlıklar, yeni ve abartılı inşaat işlerinin başlamasına yol açmıştı. Bir girişim furyası etrafı sarmıştı. Bay Bergère bu işlerin niye yapıldığını anlayamadığı için üzülüyor, kendine bilgece teselli yolları arıyordu. Acımasız mühendisler güzelim Maleke rıhtımını talan etmiş, ağaçları kesmiş ve kitapçıları yerlerinden etmişlerdi. Buna karşın inançlarını yitirmiyordu. Önce dostlarımı yitirdim, şimdi ise şehrin sevdiğim yanlarını yitiriyorum. Artık huzur, zerafet, güzellik, antik incelikler, soylu tarihi, çevre yavaş yavaş tarihe karışıyor. Bunun için şiddet kullanılıyor ama aklın duyguya hakim olması gerekir. Çok nostaljik olmamak lazım. Bu değişiklikler bizi sıkıyor ama yakınmayalım. Değişim olmadan hayat olabilir mi? Bu alt üst oluşlar belki de zorunlu şeyler. Şehir geleneksel güzelliğini yitirirse belki çoğunluk kendini belki de daha rahat hisseder. Bay Bergère tembel tembel kaşınan fırıncı çıraklarıyla çavuşların arasına karışmış, işçilerin ünlü nehrin kıyılarını kazmasını seyrediyordu. Burada şehrin gelecekteki imgesi var. Yapılacak yüksek binaların yerinde derin çukurlar görüyoruz. Bazı uçarı kimseler bu çukurları uçuruma benzetebilir. Ama burada çalışan işçiler bizim görmemize ömrümüzün yetmeyeceği bir şehrin temellerini atıyor. Belki de bir mutluluk, neşe ve barış anıtı yükseltiyorlar. Bay Bergère iyi niyetliydi. İdeal şehrin kuruluş çalışmalarını onaylıyordu. Ama ideal şehir başka, real şehir başkaydı. Real şehirde insan her an çukura düşebilirdi. Bay Bergère'nin ev seçimi konusunda uçuk fikirleri vardı. Eski binaların taşlarıyla konuşuyordu. En ilgi duyduğu yer Jitle-Cœur sokağıydı. Kilit taşı süsünün yanında bir kiralık ilanı görünce hemen o binaya dalıyordu. İğrenç bir kapıcının peşine takılıyor, merdivenleri tırmanmaya başlıyordu. Bina berbat bir yemek ve fare kokmaktadır. Cilt ve karton atölyelerinden çürük yapışkan kokuları yayılmaktadır. O zaman Bay Bergère'nin cesareti kırılıyor, üzgün ve süzgün binayı terk ediyordu. Akşam eve geldiği zaman bu sıkıntılı aramaları kızına ve kız kardeşine anlatıyordu. Zoe pek umursamıyordu. Çünkü kendisi ev arasa hemen bulabileceğini biliyordu. Kardeşi üstün insan olabilirdi ama günlük işlerde pek becerikli sayılmazdı. Conti rıhtımında bir daire gördüm. Ne dersiniz bilmem ama avlusunda bir kuyu var. Kuyu sarmaşık kaplı, bir de başsız yosun tutmuş flora heykeli var. Heykel sakat ama gül dalından çelenk örmeyi sürdürüyor. Bir de Şes sokağında bir daire gördüm. Bahçeye bakıyor. Bahçede büyük bir ıhlamur ağacı. O dairede Pauline'e göre büyük bir oda var. Birkaç metre kreton kağıdı odayı güzelleştirmeye yeter. Zoe, ya benim odam? Dedi. Hiç umursamıyorsun. Ben ne yapacağımı biliyorum. Zoe sözünün sonunu getirmedi. Kardeşini pek umursamıyordu. Bay Bergère, belki yeni bir daireye taşınırız dedi. hoşgörülüydü, düşüncelerini tartışmaya açıyordu. Polin, bence de dedi ama endişelenme baba, pencerenin önünde bir ağaç olur mutlaka. Bu ev arama hikayeleri eğlendiriyordu Polin'i. Pek bir şey beklemiyordu evden. Yeni bir eve taşınmak ürkütmüyordu onu. Kader çizgisinin henüz belli olmadığını biliyor, yaşamını bekler gibi sürdürüyordu. Bay Berger'i, yeni evler eskilerine göre daha rahat dedi. Ama ben sevmiyorum, tıkış tıkış bir yaşam tarzı öngörüyorlar. İki duvar, aynı boyda pencereler, hepsi aynı anda yanan avizeler, hepsi üst üste gelen aynı boy yemek odaları, iç avluya bakan tel dolaplar, pasaklı hizmetçiler, piyanolu salonlar. İçinde yaşayanların ne yaptıkları herkes tarafından biliniyor, iç mekanların konumu, ölçüsü belli, ev saydam sanki. Üst üste yemek yiyen, üst üste piyano çalan, üst üste yatan insanlar. Simetri. Bu komik ve aşağılayıcı bir durum bence. Zoe. O evlerde oturanlar bu durumu pek umursamıyorlar, dedi. Yeni bir apartmana yerleşmekte iyice kararlıydı anlaşılan. Polin. Ama komik değil mi? Bence komik, dedi. Düşünceli görünüyordu. Bay Berger'i. Bu yeni evlerin bazıları hoşuma gidiyor, dedi. Ama kiraları çok yüksek. Furi'yi çok seviyorum, ona hayranım ama söyledikleri doğru mu, bundan emin değilim. Furi'ye göre insanların çok değişik beğenileri vardır. Toplumda uyum olmasaydı, barakalara da saraylar kadar talep olurdu. Ama nerede? Uyum içinde bir toplum değiliz ki. Uyum içinde olsaydık, hepimiz de ağaç dallarına asılmak için kuyruklar olurdu, değil mi? Furi'ye bu noktaya özellikle dikkat çekmiştir. Furi'ye kadar hoş bir insan olan Prens Kropotkin de şehir en güzel yerlerindeki konakların yakında bedava verileceğini söyledi. Ona göre konak sahipleri konakların bakımı için gerekli hizmetçileri bulamayınca konakları terk edecekler. Onların yerine halktan kadınlar alacak ve mutfağın bodrumda olup olmadığını pek önemsemeyecekler. İyiliksever Prens Kropotkin öyle diyor ama laf aramızda bu konut meselesi gerçekten zor ve çetin bir iş. Zoe, hani sözünü ettiğim Conti rıhtımındaki daireye gidip bakabilir misin? Bir kimyacı orayı 30 sene depo olarak kullanmış. Harap halde. Mal sahibi de hiç onarmaya niyetli değil. Nasıl olsa iş yeri olarak kiraya verebileceğini düşünüyor. Gerçi pencereleri kapaklı ama pencereyi açınca sarmaşık kaplı bir duvar, yosun tutmuş bir kuyu, başı kopuk ama hala gülümseyen bir Flora heykeli görebiliyorsun. Paris'te kolay kolay bulamazsın böyle bir evi. Dört. Zoe araba giriş kapısının önünde durdu. Ev kiralıkmış ama tutmayacağız, dedi. Çok büyük çünkü. Bay Berger'e, tamam tutmayalım, dedi. Ama evi yeniden görmek istiyorum. Evi görüp görmemekte kararsızdılar. Yüksek ve karanlık kubbenin altında hayaletlerle karşılaşmaktan korkuyorlardı. Ev ararlarken daracık Grand Augustin sokağından geçmişlerdi. Sokak hiç değişmemişti. Kirli taşları gene ıslaktı. Çocuklukların 6 senesi bu evde geçmişti. Babaları üniversite profesörüydü ve ona düşman olan bir bakan tarafından 4 sene boyunca şehirden şehire sürülmüştü. Ailece serseri ve kararsız bir hayat sürmüşler, sonunda 1856 yılında bu eve yerleşmişlerdi. Zoe ve Lucien bu evde doğmuş, hayatı bu evde tanımaya başlamışlardı. Ev şimdi kiralıktı, bir ilan rüzgarda sallanıp duruyordu. Binanın masif ön bölümü altındaki geçitten geçerken hüzün ve acıma duygusuna kapıldılar. 14. Louis'nin azınlık yönetimi sırasında inşa edilen binanın nemli avlu duvarları Sen Nehri'nin sis ve yağmurlu havası altında küfleniyordu. Bina girişinin sağ tarafındaki kapıcı odasını bir sundurma örtüyordu. Kapı aralığında duran bir kafeste bir saksan dans ediyor, kapıcı odasında bir kadın dikiş dikiyordu. Avluya bakan ikinci daire mi kiralık? Evet, görmek ister misiniz? Evet, kapıcı kadın dairenin anahtarını alarak önlerine düştü. Onu sessizce izlediler. Berger'e kardeşlerin iyice kararmış taşları görünce canlanan anıları, evin kasvetli antika havasının derinliklerinde yitiyordu. Merdivenleri acı, nostaljik duygular içinde çıktılar ve daire kapısının önünde kala kaldılar. İçeri girmekten korkuyorlardı. Sanki yığınla çocukluk anısı küçük ölüler gibi onları bekliyordu. Kapıcı, girebilirsiniz, daire boş, dedi. Duvar kağıtları yeniydi. Issız odalarda önce bir şey bulamadılar. Vaktiyle o denli iç içe oldukları bu mekana şimdi nasıl bu denli yabancı olabildiklerine hayret ettiler. Kapıcı kadın, burası mutfak, burası yemek odası, burası salon, deyip duruyordu. Avludan bir ses duyuldu. Madame Flampin. Kapıcı kadın salon penceresinden dışarı baktı. Sonra özür dileyerek oflaya poflaya merdivenlerden aşağı indi. İki kardeş hatırlamaya başladılar. Çocukluklarının eşsiz benzersiz, ölçüye biçiye sığmayan anları gözlerinin önünden geçiyordu. Zoe, işte yemek odası dedi. Büfe duvara dayalıydı. Maon bir büfeydi. 2 Aralık'ta seçilen bakan bizi eşyalarımızla kuzeyden güneye, doğudan batıya sürdükçe babamız büfeye sonsuz hataların sakatladığı büfe demeye başlamıştı. Büfe birkaç sene yaralı ve topal topal beklemişti. Şimdi soba oyunda duruyor. Borusunu değiştirmişler. Emin misin? Evet eminim. Bizim borunun üstünde bir Jüpiter Trophonius resmi vardı. Eskiden Dragon avlusu sobacıları Çinli boruları Jüpiter Trophonius'la süslerdi. Öyle mi? Sivri sakallı taç giymiş Jüpiter hatırlamıyor musun? Hayır. Hiç şaşırmadım doğrusu. Sen eskiden beri nesnelerin biçimine ilgi duymazsın. Hiçbir şeye alıcı gözle bakmazsın. Ben senden daha iyi bir gözlemciyimdir Lucien'ciğim. Görmeyen sensin. Pauline geçen gün saçlarını ondüle yaptı. Sen farkına bile varmadın. Ben olmasam... Sözün sonunu getirmedi. Yeşil gözleri ve sivri burnuyla boş odayı süzüp duruyordu. Bayan Verpi ayaklarını tandırın üzerine koyar, pencerenin yanına şu köşeye otururdu. Cumartesi terzi günüydü. Bayan Verpi hiçbir cumartesiyi kaçırmazdı. Bay Berger'e içini çekerek, yaşasaydı kaç yaşında olurdu acaba dedi. Epey yaşlıydı zaten. Bir kibrit kutusu öyküsü anlatır dururdu. Hiç unutmadım o öyküyü. Hatta kelimesini hatırlıyorum. Saint Pere Köprüsü heykellerinin yapımı bitmiş, monte ediliyordu. Dondurucu bir soğuk vardı. Alışverişi bitirmiş, işçileri seyrediyordum. O koca ve ağır heykellerin nasıl yerine konduğunu merak ediyorduk. Sepetimi koluma takmıştım. İyi giyimli bir bey. Yanıyorsunuz bayan dedi. Bir kükürt kokusu duydum. Sepetimden duman çıkıyor. 6 meteliye aldığım kibrit kutusu yanıyordu. Bayan Verpi hep bu hikayeyi anlatırdı. Ömründe yaşadığı en önemli olay buydu belki de. Öykünün en önemli bölümünü unutuyorsun Lucien. Bayan Verpi'nin öyküsü aynen şöyleydi. İyi giyimli bir bey, yanıyorsunuz bayan dedi. Ben de ona, siz işinize bakın dedim. O da, nasıl isterseniz bayan dedi. İşte tam o sırada bir kükürt kokusu duydum. Haklısınız Zoe, en önemli noktayı atlamışım. Bayan Verpi kamburdu. İşinize bakın dediğini ısrarla tekrarlaması tedbirli ve ağırbaşlı olduğunu kanıtlamak içindi. Anımsadığım kadarıyla çok terbiyeli biriydi. Zavallı annemiz durmadan bir şeyler onarırdı. Ne çok yama yapılırdı bizim evde. Evet haklısın, elinden iğne iplik eksik olmazdı. Ama işin güzel tarafı işe başlamadan önce... Masanın bir köşesine, en aydınlık yere seramik bir vazo içinde bir demet şebboy veya papatya koymasıydı. Çiçek koymazsa meyve yapraklar koyardı. Ona göre elma gül kadar güzeldi. Bir şeftali veya bir salkım üzümün onun kadar büyüledi kimseye rastlamadım. Chardin'in Louvre'daki tablolarını beğenirdi ama kendi tablolarını daha çok beğendiği apaçıktı. Bak Lucien derdi. Güvercin kanadından düşmüş şu tüy ne kadar güzel. Doğaya onun kadar saf ve temiz bir sevgi besleyen insan tanıdın mı? Zoe içini çekti. Zavallı annem, giyim konusunda çok zevksizdi. Bir gün bana Petit Saint Thomas'tan kıvılcım mavisi bir elbise almıştı. Kıvılcım mavisi iğrenç bir renktir. Ne mutsuz olmuştum o elbise yüzünden. Pek giyim meraklısı değildin ama. Sana öyle geliyor, tam tersi. Ben iyi giyinmesini çok severdim ama biliyorsun, Lucien'ciye elbise alabilmek için ablasının giyiminden kısıyorlardı. Koridor gibi dar uzun bir odaya girdiler. Zoe, bu babamızın çalışma odasıydı dedi. O da küçülmüş galiba. Aklımda daha büyük kalmış. Hayır, bu kadardı. Babamın masası şuradaydı. Masanın üstündeki duvara Victor Lökrek'in bir resmini asmıştı. O resmi ne yaptın? Efendim, ne dedin? Şu daracık odada yığınla kitap vardı. Şair, filozof, hatip ve tarihçiler burada yaşıyordu. Küçücüktüm o zaman. Sessizliklerine kulak verir, kulaklarım zafer uğultularıyla dolardı. Duvarları geriye itiyor, odayı genişletiyorlardı. Bu yüzden aklımda daha geniş kalmış. Odası karmakarışıktı, çeki düzen vermemize izin vermezdi. Kırmızı koltuğuna oturur, çalışırdı. Kedisi sobeyi de ayaklarının dibine, eski bir yastığın üzerine uzanırdı. Bize hafif bir gülümsemeyle bakardı. Hiç eksilmezdi gülümsemesi. Hayata nasıl gülümsediyse ölüme de öyle gülümsedi. Yanılıyorsun Lucien, babamız öldüğünün farkına bile varmadı. Bay Berger'e bir ara dalıp gitti. Sonra, "Gariptir," dedi. Hafızama ince, çevik, simsiyah saçlı genç bir adam kazınmış. Onu hiç ak saçlı, yorgun tahayyül edemiyorum. Rüzgarda uçuşan siyah saçlar görüyorum hep. 1830 ve 1848'in heyecanlı günleriydi. Saçlarını o şekli verebilmek için bayağı uğraşıyordu. Kıyametin koptuğu zirvelere dimdik ayaktaydılar. Düşünceleri bizden daha ileriydi. Sosyal adalet ve barışın dünyaya egemen olacağına inanıyordu. Cumhuriyet zafer kazanacak, uyumlu, birleşik Avrupa devletleri kurulacaktı. Tekrar dünyaya gelse ne şaşırır ama, düş kırıklığına uğrar. Bay Berger'e konuşurken, Bayan Berger'e salona geçmişti bile. Sonra Bay Berger'e de salona geçti, konuşma sesleriyle ayak sesleri salonda yankılanıyordu. Nar rengi, kadife koltukları ve kanepeyi hatırladılar. Çocukken bu eşyalar oyunlarda sur, kale ve duvar olurdu. Hatırladın mı Zoe? Damiyetim fetti. Annemiz hiçbir şeyi atmaz, yaldızlı çikolata kağıtlarını bile saklardı. Bir gün bana onlardan yığınla vermişti. Büyük bir armağandı bu. Eski bir atlasın sayfalarına yapıştırmıştım onları. Birçok miğfer ve zırh yapmış, yeğen Paul eve gelince birini ona vermiştim. Ben Aziz Louis olmuştum. O da Müslüman bir asker. Zırhların ikisi de yassıydı. Doğrusunu istersen 8. yüzyılda ne Müslümanların ne de Hristiyan baronların öyle zırhları vardı. Ama ne gam. Ben Damiyet'i fethetmiştim. Hatırlıyorum o gün hayatımın en büyük utancını yaşadım. Damiyet'e hakim olmuş, yeğen Paul'ü esir almıştım. Kızların ip atladıkları iple onu bağladım ve sonra öyle hızlı ittim ki yüzü koyun yere düştü. Aslında cesurdu ama can hıraç çığlıklar atmaya başladı. Gürültüyü duyunca annem geldi. Yerde yatan Paul'ü ayağa kaldırdı, iplerini çözdü ve gözyaşlarını sildi. Sonra bana dönerek, ''Yaptıklarından utanmıyor musun Hüseyin?'' dedi. ''Kendinden küçük birini nasıl döversin?'' Paul hakikaten küçücüktü. Sonra da pek uzamadı. O zaman akıl edip savaşta olur öyle şeyler diyememiş, mahcup kala kalmıştım. Yeğen Paul bir yandan ağlıyor, bir yandan da ''Bir şeyim yok'' diyordu. Onun bu gönül yüceliği utancımı iki kat artırmıştı. Bay Berger'e içini çekerek ''Salonumuz güzeldi'' dedi. ''Duvar kağıdı değişmiş.'' Yeşil dal desenli berbat duvar kağıdı ne sevimliydi. Perdeler döşemeli kumaştan şarap posası rengindeydiler. Evin içine tatlı bir gölge, hoş bir sıcaklık yayıyorlardı. Şöminede duran sarkaçlı saatin üzerinden kollarını kavuşturmuş Spartaküs sert sert bakardı. Can sıkıntısından defalarca kurcaladığım Spartaküs'ün zincirleri bir gün elimde kalıvermişti. Güzeldi salonumuz. Eski dostları geldiği zaman annem bizi salona çağırırdı. Aralarında bayan Laluet vardı. 80'in üzerindeydi. Gelir onu öperdik. Yanakları toprak ve yosun bağlamıştı. Küflü bir sakalı vardı. Kararmış dudaklarının arasından bir tek diş sırıtırdı. Bu çirkin ihtiyar nasıl yapar, nasıl eder de hayalimde canlanır anlamam. Bu acayip ve çok eskilerde kalmış çehrede beni cezbeden ne var? Bayan Laluet 4 kedisiyle birlikte yaşardı. 1500 frank ömürlük geliri vardı. Bu paranın yarısını 17. Louis broşürleri bastırmak için harcar, çantasında devamlı 12 tane broşür taşırdı. Amacı Veliaht'ın Temple'dan bir tahta at içinde kaçtığını kanıtlamaktı. Hatırlıyor musun Zoe? Bir keresinde bizi Verney sokağında yaşadığı odaya sabah kahvaltısına çağırmıştı. Odada yılların kiri ve işlemeler, altın kutular, esrarengiz zenginlikler vardı. Zoe, evet dedi, bize Marie Antoinette'in dantellerini göstermişti. Bayan Laluet kibar bir kadındı. Eski zamanların şivesiyle ve çok iyi konuşurdu. 16. Louis devrinde yaşananları sayesinde öğrendim. Bay Matelen gelince de annemiz bizi salona çağırırdı. Matelen, Bayan Laluet kadar yaşlı değildi ama korkunç bir yüzü vardı. Ürkücü bir fizyonominin hoş bir kişiliği gizleyebileceğini kimse düşünmez. Bay Matelen, rahiplik yapması yasaklanmış bir din adamıydı. Babamla 1848'de kulüplerde karşılaşmışlardı. Cumhuriyetçi eğilimleri vardı. Bayan Laluet'ten daha yoksuldu. Broşür bastırabilmek için yiyeceğinden kısar, güneş ve ayın aslında birer peynir kalıbından büyük olmadıklarını ve dünyanın etrafında döndüklerini iddia ederdi. Piero da aynı şeyleri söylerdi. Ama Bay Matelan bu sonuçlara varabilmek için 30 sene kafa yormuş hesap kitap yapmıştı. Sahaflarda hala yazdığı bazı broşürlere rastlarsınız. Çirkin yüzünü görüp ürken insanları mutlu edebilmek için canla başla çalışırdı. Bir tek astronomlara düşmandı. Kendisini zehirlemeye çalıştıklarını sanırdı. Tedbiri elden bırakmaz, yemeklerini kendi pişirirdi. Başka imkanı yoktu zaten. Kimerler ülkesine ulaşan Odysseus nasıl ruhları yanına çağırmışsa Bay Berger'e de boş dairede aynı şeyi yapıyordu. Bir ara daldı. Zoe, ya biz çocukken çok deli vardı ya da babamızın arkadaşları hep deliydi. Sanırım delileri seviyordu. Ya onlara acıyor ya da onların akıllardan daha eğlenceli olduklarını düşünüyordu. Ne çok deli tanımıştık. Bayan Berger'e itiraz etti. Çok saygın ve değerli aile dostlarımız vardı. Sen masumane acayipliklerinden etkilendiğin bir iki ihtiyar hatırlıyorsun ancak. Ama Zoe, biz sıra dışı insanlar arasında yetiştik. Öyle değil mi? Bayan Lalouette, Papaz Matalen, Bay Jiril. Bay Jiril'i hatırlıyor musun? Uzun boylu, şişman ve kırmızı yüzlüydü. Kısa bir sakalı vardı. İki oğlu İsviçre'de bir dağa tırmanırken ölünce yaz kış yatak bezinden elbiseyi giymeye başlamıştı. Babama göre o eski Yunan'ı, Yunan şairlerinin eserlerini derinlemesine biliyordu. Teokritos'u, birçok elden geçmiş metinleri rahatça ve kendine güvenerek okurdu. Tek masum deliliği oğullarının öldüğüne inanmamasıydı. Panayır'a gider gibi giyinir, Alkea ile Safo kadar içten ve cömert oğullarının geri dönmesini beklerdi. Akide şekeri getirirdi bize. Hep kibar, zarif ve bilgece sözler söylerdi. İşin endişe veren yanı buydu. Hangi deliden böyle akıllı sözler beklenebilir? Pazar akşamı misafir gelmezdi. Evde yalnız biz olurduk. Evet, yemekten sonra küçük oyunlar oynar, buketler, portreler yapardık. Annem kura çekerdi. Temiz kalpliydik. Saftık. Çocuklu zevklerimiz, güzel alışkanlıklarımız vardı. Hece bilmeceler oynar, farklı kostümler giyebilmek için senin gardırobunu kullanırdık. Bir gün oyun için yatağımın beyaz perdelerini sökmüştünüz. Kelt papazı kıyafetine bürünecektik öksü otu sahnesinde. Aradığımız kelime hatmi çiçeğiydi. Çok iyi hece oyunu oynardık. Babam da çok iyi bir seyirciydi. Dinlemediği halde gülümserdi. Bana fırsat verseler iyi oynardım ama büyüklerden sıra gelmiyordu. Hep onlar konuşur, bize söz kalmazdı. Atma Lucien, sen rol yapmaktan acizdin. Pratik zekan yoktu. Senin zeki ve yetenekli olduğunu önce ben anladım. Ama yaratıcı olmadığını kabul et. Bana kalırsa senin yapacağın en doğru şey hep masa başında oturmak. Haklısın Zoe. İyi konuşmadığımı biliyorum. Hele Giuliano ile Morris amca geldiklerinde hiç ağzımı açmazdım. Giuliano çok iyi bir oyuncuydu. Çok geniş bir hayal gücü vardı. Bay Berger'e. Evet, dedi. Tıp öğrencisiydi. Yakışıklıydı. Yakışıklı olduğu söylenirdi. Seni seviyordu galiba. Sanmam. Seninle ilgileniyordu. Sevmek başka, ilgilenmek başka. Sonra birden ortadan kayboldu. Evet, kayboldu. Ne oldu biliyor musun? Hayır, gidelim artık Lucien. Gidelim Zoe, ruhlar bizi esir alıyor. İki kardeş, arkalarına bile bakmadan, çocukluklarının geçtiği evden çıkıp sessizce merdivenleri indiler. Uzun süren geçmişe yolculuktan sonra, Grand Augustin sokağı, fayton, kamyon, ev kadınları ve zanaatkarlar onları şaşkına çevirdi. İkinci ayrımın sonu sayfa 26.